Ayrım 53.
Sayfa 1067. 24. Esir. Gerçekten Marius esirdi. Jean Valjean'ın esiri. Tam yere düşeceği anda onu arkadan kucaklayan el, Marius'un bayılırken yakalayışını duymuş olduğu el, Jean Valjean'ın eliydi. Jean Valjean çarpışmaya ancak kendisini ateşe atar gibi katılmamıştı. O olmasaydı can çekişmenin bu son bölümünde yaralıları kimse düşünmezdi. Boğazlaşmanın her noktasında tanrısal bir varlık gibi hazır bulunan Jean Valjean sayesinde düşenler kaldırılıyor, alt salona götürülüyor, yaraları sarılıyordu. Arada barikatı da onarıyordu. Ama bir ateşe, bir saldırıya ya da hatta özel savunmaya benzer hiçbir şey onu elinden çıkmadı. Susuyor, yardım ediyordu. Vücudunda ancak birkaç sıyrık vardı. Kurşunlar onu istememişlerdi. Bu mezara gelirken hayal ettiği şeyler arasında kendini öldürmek düşüncesi de var idiyse de o yandan başarıya ulaşmamıştı. Ama dine aykırı bir davranış olan kendini öldürmeyi düşünmüş olduğundan şüphemiz var. Jean Valjean çarpışmanın yoğun bulutu içinde Marius'u görmüyor gibiydi. Gerçekte ise gözlerini ondan ayırmıyordu. Bir kurşun Marius'u yere devirdiğinde Jean Valjean bir kaplan çevikliğiyle bir avın üzerine atılır gibi ona doğru fırladı, yakalayıp götürdü. O anda hücumun kasırgası Enjolras ile meyhanenin kapısı üzerinde öyle bir şiddetle yoğunlaşmıştı ki baygın Marius'u kollarıyla destekleyen Jean Valjean'ın barikatın taşları sökülmüş avlusunu geçerek Korint meyhanesinin dirseği arkasında kaybolduğunu kimse görmedi. Sokakta bir burun teşkil eden bu köşe hatırlardadır. Birkaç karış yeri kurşunlardan, mermilerden, gözlerden koruyordu. Böylece bazen yangınlarda da yanmayan bir oda vardır. En şiddetli denizlerde bir burnun ötesinde ya da sığlık bir küçük koyun dibinde sakin küçük bir köşe vardır. Eponin işte barikatın bu kıvrım gibi yerinde can çekişmişti. Jean Valjean orada durdu, Marius'u yere kaydırdı, sırtını duvara dayadı, gözlerini çevresinde dolaştırdı. Durum dehşet vericiydi. Şimdilik belki de 2-3 dakika için bu duvar gibi bir sığınaktı ama boğuşmadan nasıl kurtulmalı acaba? 8 yıl önce Polonso sokağında duymuş olduğu kaygıyı, sonra nasıl kurtulduğunu hatırlıyordu. O zaman güçtü, bugünse imkansızdı. Önünde pencereden sarkan ölü adamdan başka kimse oturmuyormuş gibi görünen o merhametsiz, sağır, 6 katlı ev vardı. Sağında Petit Truanderie'yi kapatan oldukça alçak barikat vardı. Bu engeli atlamak kolaya benziyordu ama setin tepesi üzerinden bir sıra süngü ucu görünüyordu. Bu barikatın ötesine konulan, gözlemde bulunan savaş birliğiydi. Hiç şüphesiz barikatı aşmak, kendini müfreze ateşinin içine atmak olurdu. Taş duvarın tepesini aşmayı göze alan her baş, 60 tüfeğin ateşine hedef teşkil edecekti. Solunda savaş alanı vardı. Ölüm duvarın köşesinin ardındaydı. Ne yapmalı? Buradan ancak bir kuş kurtulabilirdi. Ne var ki hemen karar vermeli, bir çare bulmalıydı. Birkaç adım ötesinde çarpışılıyordu. Bereket versin ki hepsi bir tek noktaya, meyhanenin kapısına inatla hücum ediyorlardı. Bir erin, bir tek erin hatırına evi dolanmak ya da yandan saldırmak düşüncesi gelseydi her şey bitmiş olurdu. Jean Valjean karşısındaki eve baktı, yanındaki barikata baktı. Sonra son anın şiddetiyle çılgıncasına sanki gözleriyle orada bir delik açmak istemiş gibi yere baktı. Baktıkça da böyle bir can çekişme halinde bilinmez nasıl belirsiz bir şekilde seçilebilen bir şey ayaklarının dibinde belirdi, bir biçim aldı, sanki istenilen şeyi yaratmak bakışların elindeymiş gibi. Birkaç adım ötesinde dıştan amansızca korunan, gözlenen küçük setin dibinde, onu yarı yarıya saklayan bir taş döküntüsünün altında, yere toprak hizasında dümdüz konulmuş bir demir ızgara gördü. Uzunlamasına kalın çubuklardan yapılmış olan bu ızgara iki karış kadardı. Onu tutan taş çerçeve koparılmıştı, adeta yerinden sökülmüş gibiydi. Parmaklıklar arasından karanlık bir açıklık, bir ocak bacasına ya da bir sarnıç ağzına benzer bir şey görülüyordu. Jean Valjean atıldı. Onun eski kaçma ustalığı bir şimşek gibi beynini aydınlattı. Taşları çekmek, ızgarayı kaldırmak, ölü gibi baygın Marius'u omuzlarına almak, sırtında bir yükle, dirseklerinin dizlerinin yardımıyla, bereket pek derin olmayan bu kuyuya benzer yere inmek, üzerine yerinden oynayan taşların yeniden düştüğü ağır demir kapağı başının üstünde eski yerine yerleştirmek, yerin 3 metre altında taş döşeli bir zemine ayak basmak. Bütün bunlar taşkınlık içinde bir dev gücüyle, kartal hızıyla yapılan işler gibi yerine getirildi. Hepsi ancak birkaç dakika sürdü. Jean Valjean kendini hala baygın olan Marius'la birlikte uzun bir yeraltı koridorunda buldu. Orada derin bir durgunluk, kesin bir sessizlik, gece vardı. Vaktiyle sokaktan manastıra atladığı zaman yaşadığı duygular içinde yeniden uyandı. Yalnız bugün taşıdığı Cosette değildi, Marius'tu. Şimdi hücumla ele geçen meyhanedeki müthiş gürültüyü başının üzerinde belli belirsiz bir mırıltı gibi güçlükle duyuyordu. İkinci kitap. Leviathan'ın bağırsağı. Dipnot. Leviathan, Tevrat'ta sözü geçen tunç bağırsaklı korkunç bir hayvandır. 1. Denizin yoksullaştırdığı toprak. Paris yılda 25 milyonu suya atar. Hem de bu mecazi anlamda değil, gerçekten. Nasıl, ne şekilde, geceli gündüzlü, ne maksatla, hiçbir maksatla değil, ne düşünceyle, hiç düşünmeden, ne için, hiç, hangi uzuvla, bağırsağıyla. Onun bağırsağı nedir, lağım. 25 milyon bu konuyla uğraşan bilimin hesaplarının verdiği ortalama sayıların en azıdır. Bilim uzun zaman araştırdıktan sonra gübrelerin en verimlisinin, en etkilisinin insan gübresi olduğunu bugün artık biliyor. Çinliler, utanarak söyleyelim, bunu bizden çok önce biliyorlardı. Hiçbir Çinli köylü, bunu söyleyen Ekberg'tir, sırtındaki kamışın iki ucunda, bizim pislik dediğimiz şeyle dolu iki kovasını götürmeden şehre gitmez. İnsan gübresi sayesinde Çin toprağı hala Hazreti İbrahim devrindeki gibi gençtir. Çin buğdayı 1'e 24 verir. Verimlilikte hiçbir kuş gübresi bir başkent döküntüsüyle ölçülemez. Büyük bir şehir gübreliklerin en güçlüsüdür. Ovayı gübrelemek için şehirden yararlanmak en gerçek başarı yoludur. Altınımız gübre olduğu gibi gübremiz de altın değerindedir. Bu altın gübreyi ne yapıyorlar? Uçuruma süpürüyorlar. Güney kutbundan deniz ördeği pisliği, penguen pisliği toplamak için büyük masraflarla gemi kafileleri yollanır da el altında bulunan ölçüsüz zenginlik unsuru denize dökülür. Denize atılacağına toprağa geri verilmiş olsaydı, dünyanın kaybettiği insan gübresi, hayvan gübresi bütün dünyayı beslemeye yeterdi. Yol kıyılarındaki o çöp yığınları, gece sokaklardan sarsıla sarsıla giden o çamur arabaları, o korkunç süprüntü fıçıları, kaldırım taşlarının bizlerden gizlediği o pis kokulu yeraltı balçık akıntıları. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Çiçekler içinde çayır, yemyeşil ot, yabani kekik, ada çayıdır bunlar. Av hayvanıdır, hayvan sürüleridir. Akşamları koca koca sığırların memnun böğürtüsüdür. Mis kokulu kuru ot, altın sarısı buğdaydır. Masanızın üzerinde ekmektir. Neşedir, hayattır. Yeryüzünde biçim değişikliği, gökyüzünde ruh değişikliği olan o esrarlı yaratılış bunun böyle olmasını istiyor. Bunu yeniden büyük potaya koyun. Oradan bereketiniz, bolluğunuz çıkacaktır. Ovaların beslenmesi insanların besinini verir. Siz bu serveti kaybetmekte serbestsiniz. Üstelik de beni gülünç bulabilirsiniz. İşte bu sizin bilgisizliğinizin şaheseri olur. İstatistiklerin hesapladığına göre yalnız Fransa, ırmakları yoluyla her yıl Atlas Okyanusu'na yarım milyar dökmektedir. Şunu unutmayın, bu 500 milyonla bütçe masraflarının dörtte biri ödenirdi. İnsan mahareti öyledir ki, bu 500 milyonu ırmağa atarak başından def etmeyi tercih eder. Lağımlarımızın ırmaklara sefil kusmuğuyla, ırmaklarımızın okyanusa muazzam kusmuğunun, şurada damla damla, orada dalga dalga alıp götürdüğü halkın öz maddesidir. Lağım çukurlarının her hıçkırığı bize 1000 franga mal olur. Bunun iki sonucu vardır. Yoksullaşan toprak, kirlenen su. Saban izinden çıkan açlık, ırmaktan yükselen hastalık. Herkes bilir ki mesela şu saatte Tamiz ırmağı Londra'yı zehirliyor. Paris'e gelince son zamanlarda lağım ağızlarından pek çoğunu son köprünün altına aşağıya doğru götürmek zorunda kaldılar. İngiltere'nin birçok yerlerinde şimdiden kullanılan insan akciğeri gibi basit olan ilkel bir boşaltma usulü vardır. Supapları, pistonları olan, emme basma düzenli, çift borulu bir cihaz, kırların saf temiz suyunu şehirlerimize getirmeye, şehirlerin zengin suyunu tarlalarımıza göndermeye yeterdi. Dünyanın en basiti olan bu zahmetsiz gidiş geliş dışarı attığımız 500 milyonu yurdumuza alıkoyardı. Bugünkü usul iyilik yapmak isterken kötülük yapıyor. Niyet iyi, sonuç acı. Şehrin temizlendiği sanılıyor, halk yoksullaştırılıyor. Bir lağım bir anlaşmazlıktır. Yoksullaştıran basit bir temizleme olan lağım yerine her yerde aldığını geri veren o çifte görevli boşaltma usulü kullanılsa, bu da yeni toplumsal iktisat kurallarıyla birlikte yürütülürse, toprak ürünü 10 kat artar, sefalet sorunu şaşılacak şekilde hafifler. Asalakların ortadan kalkmasını da buna eklerseniz sefalet konusu halledilmiş olur. Şimdiki halde kamu serveti ırmağa gidiyor, israf devam ediyor. İsraf tam yerinde bir kelimedir. Avrupa böylece tükenerek iflas ediyor, mahvoluyor. Fransa'ya gelince zarar miktarını söyledik. Paris ise bütün Fransa nüfusunun 25'te biri demek olduğundan, Paris gübresi de hepsinin en zengini olduğundan, Fransa'nın her yıl geri teptiği yarım milyonun içinde Paris'in kaybını 25 milyon olarak hesaplamak gerçeğin çok altında kalır. Bu 25 milyon yardım, bağış olarak kullanılsa Paris'in ihtişamını arttırır. Şehir onları lağım suyu olarak harcıyor. Böylece denebilir ki Paris'in israfı, olağanüstü eğlenceleri, Folie Bourgeois'un çılgınlıkları, avuç dolusu, altın akıtması, ihtişamı, şatafatı, zenginliği lağımdır. Böylece kötü bir iktisat tutumu yüzünden genel refahın suyun akıntısına, çevrintilerde kaybolmasına göz yumuluyor. Kamu servetini korumak için orada Saint-Cloud'un ağları bulunması gereklidir. İktisat bakımından şöylece özetlenebilir. Paris müsriftir. Paris bu örnek şehir, her milletin bir kopyasını elde etmeye uğraştığı, iyi kurulmuş başkentlerin modeli, ülkünün başkenti, özel teşebbüsün, ileri atılmanın, denemenin yüce yurdu, zekaların merkezi bu millet şehir, geleceğin bu kovanı, Babil'le Korintos'un bu mükemmel karışımı, belirttiğimiz şu konuda Fokia'nın bir köylüsüne parmak ısırttırdı. Paris'i taklit edin, iflas edersiniz. Zaten özellikle bu başlangıcı bilinmeyen, mantıksız israf da Paris'i taklit eder. Bu aşırtıcı beceriksizlikler yeni değildir. Yeni bir ahmaklık değildir bu. Eskiler de yeniler gibi davranırdı. Leibig der ki, Roma'nın lağımları Roma köylüsünün bütün refahını yuttu. Roma tarlaları Roma lağımıyla mahvolduktan sonra Roma İtalya'yı mahvetti. İtalya'yı da kendi çirkefine attıktan sonra oraya Sicilya'yı, sonra Sardinya'yı, sonra Afrika'yı attı. Roma lağımı dünyayı yuttu. Bu çirkef çukuru hem şehri hem de evreni yuttu. Urbi et orbi. Dipnot, Latince, şehre yani Roma'ya ve evrene. Papa'nın taktis formülüdür. ölümsüz şehir, sonsuz lağım. Daha birçok şeyde olduğu gibi Roma bunda da örnek olur. Bu örneği Paris, zeka kentlerine özgü o aptallıkla izlemiştir. Üzerinde açıklama yaptığımız işlemin gerektirdiği ihtiyaçlar için Paris'in altında bir başka Paris daha vardır. Bir lağım Paris'i. Onun sokakları, dört yol ağızları, meydanları, çıkmaz sokakları, ana caddeleri, insan şekli eksik olmak üzere balçıktan meydana gelen gidiş gelişi vardır. Çünkü hiçbir şeye, hatta bir büyük millete bile dal kavukluk etmemelidir. Her şeyin bulunduğu yerde yüceliğin yanında alçaklık da vardır. Paris'te ışık şehri Atina, kudret şehri Tir, fazilet şehri Sparta, mucize şehri Ninova varsa, çamur şehri Lutetia da vardır. Zaten Paris'in kudretinin özelliği de buradadır. Şehrin dev yapılı batakhanesi, büyük anıtlar arasında insanlık tarihinde Machiavelli, Bacon, Mirabeau gibi birkaç adamın gerçekleştirdiği şu garip ülküyü gerçekleştirir. Yüce küçüklük. İnsan gözü Paris'in bodrum katının içine işleyebilseydi, muazzam toplu bir halde polip tarlaları görürdü. Bir süngerde bile eski büyük şehrin bulunduğu altı fersah çevrili toprak yığınından daha çok geçitleri, delikleri, yolları yoktur. Ayrı bir bodrum olan cenaze mahzenlerini, hava gazı borularının içinden çıkılmaz kafeslerini, küçük çeşmelere kadar içme suyu dağıtan boru ağını söz dışı bırakıyoruz. Bunun dışında lağımlar, her iki kıyıda da başlı başına karışık, esrarlı, olağanüstü bir ağ meydana getirirler. Akıntısı eğiminde olan dolambaçlı yollar. Orada, ıslak sis içinde, Paris'in doğurduğu düşünebileceğimiz fareler ortaya çıkar. 2. Lağımın tarihi. Paris'in bir kapak gibi kaldırıldığı göz önüne getirilsin. Lağımların yeraltı ağı, kuş bakışı, her iki kıyıda da şehre aşılanan büyük bir dal gibi görünürler. Sağ rıhtımda ana lağım bu dalın gövdesini teşkil eder, daha küçük boydakiler çıkmaz sokaklarda küçük dallardır. Bu benzetme özet yarı gerçektir. Çünkü bu çeşit yeraltı dallanıp budaklanmalarında görülen dik açıya bitkilerde pek seyrek rastlanır. Bu garip geometrik plana en yakın bir fikir edinmek için karanlık bir zemin üzerinde düzensiz bir şehir gibi karışık bir doğu alfabesi tasavvur edin. Bu alfabenin biçimsiz harfleri belirli bir karma karışıklık içinde adeta tesadüfen bazen köşelerinden bazen uçlarından birbirine lehimlenmiş gibidir. Yeraltı bataklıkları, lağımlar, Orta Çağ'da Bizans İmparatorluğu'nda o eski doğu ülkelerinde çok önemli rol oynarlardı. Veba oradan doğar, müstebitler orada ölürdü. Halk kalabalığı bu çürüme yuvalarına, ölümün bu korkunç beşiklerine adeta dini bir korkuyla bakardı. Benares'in böcek dolu kuyuları Babil'in aslanlı kuyusundan daha az baş döndürücü değildir. Eski Musevi kitaplarının dediğine göre Tiglath-Pileser Ninova'daki yeraltı bataklığı üzerine and içerdi. Leydenli Jean yapma ayını Münster lağımından çıkarıyordu. Onun doğulu benzeri Horasan'ın peçeli peygamberi Muhanna'da yapma güneşini Kehşef'in çirkef kuyusundan çıkarıyordu. İnsanların tarihi çirkeflerin tarihinde yansır. İşkence çekenlerin ölülerinin teşhir edildikleri Gemoniye'de Roma'yı anlatırdı. Dipnot, Roma'da işkenceyle öldürülenlerin ölüleri önce Scalae Gemoniae inleme merdiveni anlamına kısaca Gemoniye denilen merdivende teşhir edilir, sonra Tiberis ırmağına atılırdı. Paris lağımı eskiden beri korkunç bir şeydir. Mezar oldu, sığınak oldu. Suç, zeka, toplumun itirazı, vicdan özgürlüğü, düşünce, hırsızlık, insan yasalarının kovalamakta ya da kovalamış olduğu her şey bu deliğe gizlendi. 14. yüzyılda 6. Charles'ın amcalarının yönetimi günlerindeki vergi baskısına karşı ayaklanan Parisliler, 15. yüzyılda manto çalan gece serserileri, 16. yüzyılda protestanlar, 17. yüzyılda moren meczupları, 18. yüzyılda ateşçiler. 100 yıl önce hançerler oradan çekilirdi, tehlikede olan hırsız oraya süzülürdü. Ormanın mağarası, Paris'in lağımı vardı. Şu Galyalı külhem beyler, dilenciler güruhu lağımı serseriler yatağının bir şubesi olarak kabul etmişlerdi. Akşamları bu düzenbaz yırtıcı kişiler, Maubeuge'de pislik akıntılarının altına yatak odasına girer gibi girerlerdi. Günlük çalışma yerleri Vidgusse çıkmaz sokağı ya da Coupe-Gorge sokağı olan gecelik meskenleri olarak Chemin-Vert köprücüğünü ya da Hurepoix'i seçmeleri pek olağan bir şeydi. Bunlardan bir yığın hatıra kalmıştır. Bu uzun tenha geçitleri her çeşit hayalet doldurur. Her yanda çürümüşlük, pis birikintiler vardır. Şurada burada, içerideki Vion'un dışarıdaki Rabelais ile konuştuğu delikler vardır. Eski Paris'te lağım bütün yorgunlukların, bütün denemelerin buluşma yeridir. İktisat bilimi orada bir döküntü görür, toplum felsefesi orada bir tortu bulur. Lağım şehrin vicdanıdır. Her şey oraya yönelir, orada karşılaşır. Bu donuk yerde karanlıklar vardır ama hiçbir sır yoktur. Her şeyin gerçek biçimi ya da hiç değilse kesin biçimi vardır orada. Pislik yığınının iyi yanı yalancı olmamasıdır. Saflık oraya sığınmıştır. Bazil'in maskesine orada rastlanır ama mukavvası sicimleri ortadadır, içi de dışı gibi görünür, namuslu bir çamurla daha belirli bir hal almıştır. Onun yanında Scapin'in takma burnu vardır. Medeniyetin bütün pislikleri kullanılmaz hale gelince sonsuz toplumsal kaymanın sonuçlandığı bu gerçek çukuruna düşerler, gömülürler ama oraya yayılırlar. Bu karma karışıklık bir itiraftır. Orada artık yapmacık görünüşler yoktur. Hiçbir yanı örtmek artık mümkün değildir. Süprüntü gömleğini çıkarır. Kesin çıplaklık, hayallerin, ılgımların geri kaçışı. Sona eren şeyin korkunç yüzünü almış bir gerçekten başka bir şey yoktur. Gerçek bir de kaybolma. Şurada bir şişenin dibi sarhoşluğu itiraf eder, bir sepet sapı uşaklığı anlatır. Burada eskiden edebi kanaatleri olan bir elma koçanı yeniden elma koçanı haline girer. Madeni paranın üzerindeki kabartma açıkça yemyeşil pas tutar. Kayfa'nın tükrüğü Falstaff'ın kusmuğuna karışır, kumarhaneden çıkan Louis altını intihar ipinin ucunda sallanan çiviye çarpar. Geçen karnavalda operada bale yapmış telli tüllere sarılı mosmor bir düşüt yuvarlanır durur. İnsanları yargılamış olan bir yargıç başlığı, eskiden Margoton'un etekliği olan çürümüş bir paçavranın yanına uzanıp yatar. Kardeşlikten de ileridir bu, bir senli benli olmaktır. Eskiden süslenen her şey orada kirlenir. Son örtü kapatılmıştır. Lağım bir utanmazdır, her şeyi söyler. Pisliğin bu içtenliği hoşunuza gider, ruhunuzu dinlendirir. İnsan yeryüzünde bütün ömrü boyunca hükümet kararlarının gerekçelerini, yeminleri, siyaset felsefesini, insanların adaletini, meslek ahlakını, çeşitli durumların sertliklerini, baştan çıkmaz yargıçların takındıkları azametli tavırları seyretmeye katlandıktan sonra bir lağıma girip de onlara uygun düşen balçığı seyredince avunur. Bu aynı zamanda öğreticidir de.